Ayrım 18.
Rapora göre maktulün başı baltaya benzer bir şeyle kesilmiş. Belki de baltayla. Dağınık, gelişigüzel balta vuruşlarıyla hızlı hızlı. Bu sefer Zeki tek başa dalmadan Orhan'ın burnuna gülüyor. Ya katil bir balta saklamıştı cüzdanda, vapura girince kimseye çaktırmadan çıkardı, maktulü yatırıp odun keser gibi. Arka arkaya dört merdiven gülüyor. Orhan diyor, dinle beni, asıl iş şu siyahlı karıda. İçimden öyle geliyor ya, kim olduğunu öğrensek ha. Gazinonun kapıcısıyla konuştum, bu ikisi daima hususi bir arabayla gelirlermiş. Siyah bir Buick araba, 1953 modeli. Karının elbet araba, numarasını tespit edebilseydik kapıcıya sıkı bir tembih geçtim, bir de zılgın. Orhan ekmeğini doğuruyor, havada bir sıkıntı. İşkembecinin garsonları uzamış tırnakları ve kirli önlükleriyle sonbahar sinekleri gibi miskin miskin masadan masaya dolaşıyorlar. Aynaların önünde dişleri simsiyah çürük bir kadın. Sokakta sirkecinin yarı taşralı kalabalığı. Şimdi bir çıkarsın otobüs durağına, dikilirsin arkandan sirkeci garı genişler, solur, önün sıra dolmuşlar geçer. Daha yukarıda tarla başında rutubeti uğuldayan merdivenlerin tepesine tünenmiş titrek dudaklı bir gilda kımıldanır durur. Sen var ya, sen adam olmasın yavrum, bu sözüme mim koy, sen asla adam olmasın. Bu karı seni afsunlamış, sen cigara üstüne cigara, gece üstüne gece, gün üstüne gün yakıyor. Onun manikürlü kızıl ve vahşi tırnaklı ellerine cilalı portakallar, jelatinli ilaç kutuları, kafuru ve iyot kokan şişeler taşıyorsun. O gözlerinin gaz ocağı alevi kısılmış, sesi üflenmiş, saçı başı darmadağın, sırtında soluk bir sabahlık, kendini yatağında oradan oraya atıyor. Komodinin üstünde, çekmecesinde, gözünde ya bir damlalık ya da bir tatlı kaşığı aranıyor. Papatya gibisin deyip aranıyor, beyaz ve ince. Gazetede herkes sinirli ve kavgacı, Ragıp en başta. Kara kara kaşları, bıyıkları ve uzamış sakallarıyla oradan oraya dolaşıp bütün odaları karartıyor. Kapıları, çöp sepetlerini tekmeliyor. Dinime, imanıma diye bağırıyor. Eğer ben de bu işi yapanların ciğerlerini takımıyla sökmezsem. Suratını avuçlayıp cigaralarını yerlere tükürüyor. Mahmut diyor, ah kardeşim. Bir ara Hüsnü Faik onu çağırdı. Beyaz kaşları yine bir şeye şaşmış gibi alnına yükselmiş. İğne ucu gibi beyaz. Onun da sakalları gelmişti. Ağzında bir barut dalı çiğniyordu. Ragıp evladım dedi. Yarın uçakla İzmir'e hareket edeceksin. Ragıp yarın dedi. Uçakla İzmir'e. Evet, şimdi Cezmi'yi ara, bul, konuş. İçeriden yolsuzluk dosyasını iste. İyice tetkik et. İkiniz, yani sen ve Cezmi, ne yapıp yapıp Mahmut'un aradığı adamı ele geçireceksiniz. Anlaşıldı mı? Ragıp anlaşılmaz mı dedi. Yolsuzluğun anahtarı bu adamda. Elimizi çabuk tutmalıyız. İş bu mecraya dökülünce memleket haricine kaçmak istemesi ihtimal dahilindedir. Fırsat vermeyeceğiz. Zira her şeyi bu adam söyleyecek. Asıl sahtekarları. Birkaç saniye sustu ve daha düşük bir sesle ve dedi Mahmut'un katillerini. Ragıp dudaklarını ısırdı. Buluruz o adamı dedi. İzmir'i kalburdan geçiririz, buluruz. Dışarı çıkınca bir pencere açıp yüzünü rüzgara tutuyor. Buluruz diyor, dinime imanıma. Ya İrfan? O da çok kötü. Gözlüklerini çıkarıp çıkarıp yumruklarıyla gözlerini ovuşturuyor. Tekrar birkaç kağıt buruşturup atıyor. Ellerinde hınzır bir titreme. Ensesinden, kulaklarının arkasından bir şeyler çekiliyor sanki. Sürahinin yuvarlak aynasına Mahmut'un parça parça suratı. Ben ne diyordum sana? Şiddet ve korku diyordum, değil mi? Tokat ve yumruk. Gözünün üzerine ve midesine. Gülüyordun sen. Halbuki bak, seni işte o güldüğün şeyler harcadı. Başını kesmek ne demek? Ona en çok koyan bu. Mahmut gibi bir adamın başını nasıl kesebilirler? Vururlar belki, öldürürler filan, fakat başını kesmek. Tekrar kağıtları buruşturup buruşturup atıyor. Yumruklarıyla gözlerini ovuşturuyor, gözlüklerini kaybediyor. Oturup birkaç bin yıldızlı bir Eylül gecesinde Burgaz'daki bir kahvede sıkıntısını Necdet'e anlatmak istiyor. Necdet demek istiyor, bu Mahmut yanlış adamdı bana sorarsan. Terörün hayatımızda oynadığı müthiş rolü anlamamıştı. Tarihte yıldırıcı şiddetin oynadığı rolü kaç kere reddettiğini duymadık mı? Kendi başına tekamül yok. Her inkılap hareketi az veya çok şiddete başvuruyor. Buna rağmen o... Necdet dolma kaleminin burnunda pırıl pırıl bir şampanya sesi kırıp köpürterek yeni kapıda bir yerden törenle denize indiriyor. Dört yanında siyahlı beyazlı adamlar birbirinin omzuna binmiş çığlık çığlık o garip türküyü çağırıyorlar. Eşeğin burnundan hokka yapmalı, eşeğin burnundan hokka yapmalı. Hokka gibi dağlar, hokka gibi bağlar. Deh eşeğim deh deh, çüş eşeğim çüş. Sonra Necdet güldüğü zaman bembeyaz beliriveren dişlerini porselen vidalar gibi teker teker yerinden çıkarıyor ve cezaevindeki hücresinde sırt üşüten bir bilye oyununa kalkışıyor. Malta taşları üzerinde yuvarlıyor dişlerini. Dişsiz ağzından şaşılacak derecede büyük saydam ve ışıltılı sabun balonları salıveriyor. Biraz yükseldi ve Mahmut'un kesik başı haline geliyor bu balonlar. Pörsük gözlerini midye içleri gibi akıtıyor, gizli gizli gülüyorlar. İrfan kağıtların arasında Necdet'in cezaevinden yazıp gönderdiği pusulayı buldu. Bir daha okudu. Kurşunla vurulmuşa döndüm. Sersem gibiyim. Ona birkaç lira borcum vardı. Artık hiç ödeyemeyeceğim demek. Bu fena halde kafama sardı. Deli olacağım. Mahmut gülümsemesini daha da saklıyor. Mesele diyor serüvenle aksiyonun harcanmakla bir şey yapmanın farkını görebilmekte. Biz birkaç nesildir kütle halinde harcanıyoruz. Ciltli kalın bir kitabı masanın üzerine koyup sayfalarını rüzgar gibi bir yandan bir yana aktarıyor. Kendi çevresine dönen, kendini boğan ve zehirleyen bir enerji diye devam ediyor. Gururlu futbolcular, beyinsiz güreşçiler. Beride kafası birazcık işleyen her delikanlı derhal çevresiyle çelişiyor. Aşırılıklarla, yıkıcı uçlarla kurtuluş çareleri arıyor. Belki de tüketiyor kendini, geleceğini karartıyor. İrfan'a dönüyor, senin gibi diyor. İrfan, evet diyor, benim gibi ne olmuş? Az mı bocaladım ben? Komünistlere sokuldum bir ara. Gözüme en radikal tedbirlerle onlar geliyormuş gibi gözüktü. Ne oldu ama neticede siyasi polisle başım derde girdi. Üstelik komünistlerle atıştım. Durmadan birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. 200 tane satmayan sanat dergileriyle hükümet devirmeyi kuruyorlar. Kötü bir hırsız polis oyunu, işte o kadar. Bana anarşist dediler, olabilir. Ama madem ki yaşıyorum, yaşadığımı birikmiş enerjimi ulan kendime ve herkese karşı ispat etmeliyim. Mahmut bu defa kitabın sayfalarını su gibi kucağına akıtıyor, Necdet'e dönüyor, senin gibi diyor. Necdet gülümsüyor, evet diyor, benim gibi. Lisedeyken Gökbörü diye bir dergi okurdum, korkunç bir şeydi. Daha korkuncu, inanırdım bu dergiye. Yahudi bir arkadaşımız vardı, Yasef. Kıstırır kıstırır döverdim çocuğu. Düşün bir kere, sadece Türk olmadığı, Yahudi olduğu için dövüyordum. Sonra bilirsin, Mahmut biliyorum diyor. Kararıyor sonra. Herkes harıl harıl harcanmakla bir şey yapmak arasındaki sınırı bulmaya çalışıyor. Parmağındaki yüzüğü çevirip ve galiba herkes diyerek sözünü tamamlıyor, herkes harcanıyor. İrfan'a akşam gazetelerini getiriyorlar. Cinayetten yalnız ikisi taban tabana karşıt bahsediyorlar. İrfan'ı kudurtuyor bu, ana avrat sövüyor. Alıp başını giderek köprüler uçurmayı, vapurlara gizlenip dinamit koymayı, bir yol kavşağında gözlerine acı ter, güneş ve toz akarken iki el sıkıp bir kral haklamayı tasarlıyor. Sonra bu meseleyi Hüsnü Faik'le konuşuyorlar. Hüsnü Faik gözlüğünü takıp tok ve kavgacı sesiyle gazetelerden önce birini okuyor. Vakanın bir cinayet olup olmadığı noktası üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. İyi haber alan çevrelerde belirtildiğine göre maktul solcu muhitlerin husumetini üzerine toplamış bulunmaktaydı. Bu bakımdan cinayetin komünistler veya Moskova ajanları tarafından tertiplenmiş olması ihtimali. Hüsnü Faik bu defa aynı tok ve kavgacı sesle öbür gazeteyi okuyor. Mahmut Ersoy birçokları tarafından müfrit solcu telakki edilen bir gazeteciydi. Gazetesinde iktisadi kalkınmamızı sağlamak için sanayi ve ticaretimizin inkişafı uğrunda fedakarca çalışan, şirket ve bankalara yerli yersiz hücum eder, bir takım yolsuzluklar ortaya çıkardığını iddia ederdi. Son günlerde yine böyle bir neşriyat yapıyordu. Kızıllara has bir şekilde millet, memleket ve din düşmanlığını, ebedi şef Atatürk'ün ölmez fikirleri arkasına sığınıp kirli ve gizli maksatları için... Hüsnü Faik gazeteleri bırakıyor, gözlüğünü çıkarıp, ortalığı diyor, karıştıracaklar, mesele bundan ibaret. İrfan peki diyor, Mahmut komünist mi yoksa onu komünistler mi öldürür, ya bunun cevabı? Çığlık çığlığa ilave ediyor, halkı budala sanıyorlar. Mürettiphanede operatörler İhsan Baba'nın etrafını çevirmişler, kurşun tozu bıyıklarını, kaş ve kirpiklerini yaldızlamış. Onlar 3-5 kişi ellerini bağlamış, cigaralarını söndürmüş. Baş mürettip İhsan Baba'nın etrafına toplanmışlar. O Hüsnü Faik'in eski yazı müsveddesinden sabah çıkacak baş makalesini okuyor. Öbürleri dinliyorlar. Mahmut Ersoy bir inkilap çocuğuydu, bir inkilap şehidi oldu. Mahmut Ersoy'un öteki ismi Mustafa Kemal'di. Kuvayi Milliye'nin bütün hedefleri, Mustafa Kemal'in bütün hedefleri onun da hedefleriydi. O milli kurtuluş hareketini aynı hızla ve tarihi ve içtimai mecrası içinde son neticelerine kadar götürmek çarelerini arayan, şuurlu ve aydınlık münevverlerimizden birisiydi. Zamansız ve hazin ölümü, parmak bastığımız milli davaların ve demokrasi mücadelesinin büyük ehemmiyeti üzerinde ısrarla ve inatla durmayı bizim için büsbütün vazgeçilmez bir vazife kılıyor. Resmi makamların bu karanlık cinayeti örten esrarı dağıtacağına, kafalarda beliren istifhamları teker teker sileceğine inanmak isteriz. Bu arada Hüsnü Faik'in içi geçmişti. Düşman orduları 23 Ağustos 1921'den itibaren ciddi olarak taarruza başladı. Birçok kanlı ve buhranlı safhalar dalgalanmalar oldu. Düşman ordusunun Faik grupları hattı müdafaamızın birçok parçalarını kırdılar. İlerleyen bu düşman aksamı karşısına biz mühim takviye kuvvetleri yetiştirdik. Sakarya Nehri kırılmış söğüt dallarını, saman çöplerini sürüklüyordu. Sakarya Melhame-i Kübrası yeni Türk Devleti'nin tarihine, cihan tarihinde ender olan büyük bir meydan muharebesi misali. Hüsnü Faik telefonla sıçrayarak uyanıyor. Sakarya'dan 1921 Eylül'den kan ter içinde ama dipdiri ve gergin olarak. Birlikteki masasının başına dönüyor. Telefondaki genç ve çarpıntılı bir kadın sesi. Selma. Yine Selma. Hemen hemen her saat başında Selma. Baba sen misin baba? Benim kızım. Bir haber var mı baba? Yeni bir... Yok kızım henüz. Selma yere halının üzerine oturuyor. Tertemiz gözleri sonuna kadar açılmış. Alnına düşen bir perçemi eliyle kaldırıyor. Uyuyamıyorum diyor. Aklım başımda. Saçmalamıyorum da. Ölümünü kabul ediyorum. Ama uyku imkansız. Üstelik sen de yoksun. Ben de yoğun kızım. Vazife. Sonra Selma iki gündür aralıksız tekrarladı cümleyi söylüyor. Onu diyor başsız gömemezsiniz. Gömemeyiz kızım. Gömemezsiniz babacığım. Bir şey yapın. Başını buldurun ne olur. Peki yavrum. Üzülme yavrum sen. Sonra biraz uyusan diyor, uyumaya gayret etsen. Selma'nın saplantısı başka. Baba Süleyman'a nasıl söyleyeceğiz Mahmut'un öldüğünü? Beraber saatlerce oynadıkları olurdu biliyorsun. Süleyman ve Mahmut divana oturuyorlar. Mahmut Süleyman'ı kucağına alıyor, açıyor avucunu. Çevir çevir bahçecik diye başlıyor. Süleyman mavi gözleri, peri masalları, Pinokyo ve Pamuk Prenses'le dolu. Yüreği bir kuş yüreği gibi pırpır dediklerini tekrarlıyor. Çevi çevi bahçecik. Selma telefonu kapatırken bir haber çıkarsa dedi baba. Hiç seni unutur muyum kızım ama biraz uyumaya çalış. Oysa uyuyamayacak. Belki onu seviyordu gizlice. Onun duvara çarpan gölgesine bakıyor Mahmut diye düşünüyordu sen. Mahmut Dolmabahçe'de ulu ağaçların altında yalnız başına dolaşıyordu. Islık çalıyordu galiba. Çaldığı hiçbir şarkıya benzemiyordu. Selma onu duyuyor. Islığını kulaklarının en bilinmez, en el değmedik bir köşesinde saklıyordu. Şimdi nasıl uyuyabilir? Ben uyuyabiliyor muyum? Bunlar ne? Bu gürültüler ne? Top sesleri mi? Yoksa bizim rotatifin uğultusu mu? Kim konuşuyor orada? Mustafa Kemal konuşuyor. Yüzünün yarısı gölgede, ağzının çizgisi bıçakla çizilmiş gibi keskin, incecik. Hattı müdafaa yoktur diyor. Sathı müdafaa vardır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük her cüzü tam bulunduğu mevkiden atılabilir. Fakat büyük küçük her cüzü tam ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzü tamın çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzü tamlar ona tabi olmaz. Bulunduğu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Bu sırada başyazının provalarını getiriyorlar. Hüsnü Faik kendi kendine bir zaman bir emir tekrarlar gibi. Bulunduğu mevkide diyor nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur. Gözleriyle prova kağıtlarını arıyor. Çift sütun üzerine verilmiş başlığı okuyor. Öteki ismi Mustafa Kemal'di. Freddy Mills ceplerinin birinden sabah aldığı telgrafı buldu çıkardı. Lehman Company'nin Paris şubesinden çekilmiş bir telgraf. Dün New York'tan aldığımız kablogram sureti aşağıdadır. Stop. Pakistan hareketinizden vazgeçilmiştir. Stop. Muratis hakkındaki raporunuzu henüz alamadık. Stop. Türkiye'deki işi acele hallediniz. En geç Noel'de New York'ta olmalısınız. Stop. İmza J.A.L. Freddy J.A.L.'nin elini sıkıyor. Uslu bir çocuk gibi karşısına oturuyor. Kim bu J.A.L.? Joel Archibald Lehman. Lehman Tractors Company'nin büyük patronu, birkaç kere milyarder. Yine de bütün ümitlerini kaybetmiş, bütün ışıklarını söndürmüş, herhangi bir emekli gibi yalnız ve karanlık yaşayan, bürosuna ayda bir uğrayan titrek bir ihtiyar. Dudaklarında bu dünyadan çok ötekine, ölülerin dünyasına ait uçucu ve perili bir gülümseme. Salondaki ışıklı vitrinleri birer birer açıyor. Ucu tüylü bir ok, kanlı bir tomahawk, çarığa benzer bir pabuç çıkarıyor. CEO'ların büyük reisi diyor, öleceği gece şafak sökünceye kadar dua etmiş, sonra bu tomahawk'ı oğluna vermiş. Ya da eski model bir Winchester tüfeğine uzanıyor. Bu tüfek diyor, CEO'larla yapılan o müthiş çarpışmada, General Herbert ve M. Collins'in bizzat kullandığı tüfek. Vitrinin hepsi dolu, meşhur Apache geçidi savaşında Apache'lerin büyük kralı Cochise'nin taşıdığı hançer, Geronimo'nun tüylü başlığı. Apaçilerin eğri yayları, ateşli oklar, boy boy çeşit çeşit kızılderili tamtamları, hatta bir köşede iki minyatür çadır. J.A.L. bütün bu eski püskünün, bu kırık döküğün arasında eski ve unutulmamış bir rüyayı yaşarmışçasına titreyerek dolaşıyor. Tamtamları seviyor, iki ağızlı bıçakları, katil ve hain tomahawkları okşuyor. Dudaklarında hep o öbür dünya gülümsemesi. Biz diyor soluk benizliler Amerika'yı kızılderililerden çaldık. Şimdi bu aşağılık zenciler köpek gibi üreyerek bizden çalmaya uğraşıyor. Freddy Mills böcek cızırtılarıyla yüklü bir kanyon gecesine dev gibi bir yürek vuruşu gibi uzaktan uzağa derinden derine işitilen apaçilerin davullarını dinliyor. Ulu ateşler, küstah ve uluyucu meydan ateşleri, uçları bembeyaz kızdırılmış demirler, savaş boyaları sürülmüş, silahlarını kuşanmış birkaç delikanlı, eyersiz birkaç beygir, bir adam kulağını yere koyup nal sesini duymaya, yerlerin kalabalık mı tenha mı olduklarını anlamaya çalışıyor, bir türlü anlayamıyor. Çiğnediği tütünü yere tükürüyor, bıyıklarını çekiştiriyor, tekrar eğiliyor. Gökte tek tük yıldızlar, uzakta apaçi davulları. Freddie Mills çocukluğundan bu yana 14. Avenue'de New York'un ve öbür Amerikan şehirlerinin bütün avenülerindeki sinemalarda yaşadığı Kızılderili filmlerini, Zane Grey'in ve ona benzer öteki yazarların çocukluğuna ve ilk gençliğine bitiştirdiği kovboy romanlarını, renkleri ve çizgileri birbirine karışmış karman çorman bir bulamaç halinde çevresinde hissediyor. Bir Tomahawk, bir Colt 45, kişneyen beygirler, ıssız yollarda yakılmış bir posta arabası ve batıya, daima ve daima batıya, durmaksızın akan ılık ve hızlı akan bir kan gibi, o hırçın ve vahşi batıya akıp giden göçmen kafileleri. J.A.R.'nin dünyanın parasını harcayıp neden böyle eski Kızılderililere ait ne bulursa topladığını, getirip bu loş salonlardaki ışıklı vitrinlerde sakladığını kimse izah edemiyor. Kimileri ihtiyar Leyman'ın büyük annesi tarafından damarlarında birkaç damla Sioux kanı taşıdığını söylüyorlar. Bilinmez ki. Belki sadece koleksiyon merakı, belki yalancıktan da olsa gençlik yıllarını bir saniyelik bir rüzgar içinde yaşayıvermek dileği. Hepsi o kadar. Sonra yine o milyarder, aksi, hırçın ve huysuz, upuzun ve titrek. Onun yani Leyman Tractors Company'nin Amerika'yı ve dünyanın dört bucağını ilgilendiren meseleleri. Yılda ortalama 300 milyon kadar bir satış yapıyoruz. Johnson geçen akşam bir sürü rakamla kafamı şişirdi. İhtiyarladı bu Johnson, bunadı. 1952'de safi gelirimiz 7 milyon dolarmış. Bu yıl eğer böyle giderse 3 milyona düşeceğiz diyor, domuz. Freddie Mills ihtiyara bakıyor. 1840'larda bunun babası öteki Leyman, Kentucky'de cebinde 500 dolarla işe başlamış. Pulluk tamircisi, gittikçe işi büyütmüş, pulluk yapıp satmaya yönelmiş. Leyman pulluklarının ardından Leyman traktörleri gelmişler. Öyle ki bu yani Titrek yani Kızılderili geçmişinin koleksiyoncusu babasının yerini aldığı vakit şirket Kuzey Amerika'nın en çok bilinen traktör firmalarından biri haline gelmiş. J.A.L. elini uzatıyor uykuda gibi. Ah savaş yılları diyor, sipariş garantili, kar garantili. Halbuki şimdi öyle mi? Döner sermayenin 75 milyonunu mamul ve ham madde stokları teşkil ediyorlar. Satamıyoruz işte, o kadar satamıyoruz. Bu Johnson iyice bunadı. Satamıyoruz diyorum, kabul etmiyor. Kriz diyorum, başka türlü mü olur, anlamıyor. Freddie Mills 1929 ve 1936, Allah saklasın. J.A.L. titriyor. Bu malları satmalıyız, yoksa fazla istihsal bizi boğacak. Avrupa'nın yarısını ve Çin'i kaybettik. Bu demokratların yüzünden hep, Roosevelt'in, Truman'ın yüzünden. Allah hepsinin belasını versin. Şimdi Orta Doğu için İngilizlerle mücadele halindeyiz. Freddie Mills hatta Almanlarla diye mırıldanıyor. Hatta Almanlarla, bilhassa Türkiye'de ve önümüzdeki yıllar boyunca. Bu Johnson bunamış, Türklere iş yapmaya kalkışmak sersemlikmiş diyor. Neden olsun ama o bunamış bir kere. Düşünsene, geçen sene Sioux'dan gelen bir telgrafı bize değil diye çevirmiş. Olacak şey mi bu, karımdan telgraf geliyor, adına kibar kibar Johnson dediğimiz bu domuz. Sioux 70 yaşındaki milyarderin 40'ını geçkin karısı. Sioux'un havlayan ısırgan bir kızıla boyanmış saçları Freddie'nin gözlerinde tutuşuyorlar. Evet, Sue ömrünü New York'tayken Greenwich Village'de, Londra'dayken Soho'da, Paris'teyken Saint-Germain-des-Prés'de, cinsiyeti şüpheli, kadın ve erkek sanatçılarla geçiren korkunç Sue. Freddie Paris'e geldiğin zaman bana mutlaka uğra. Bir şairle tanıştım, yeni İsveçli bir şairle. Poe ile Rimbaud arasında bir şey. Ah, görmelisin Freddie, dudaklarını görmelisin. J.A.L.E. tekrar ateşli oklarının tamtamlarının başına dönüyor. Bir bilezik alıyor eline, ışığa tutuyor. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra deliğinden bakıyor titreyerek. Yunanistan'da ve Türkiye'de diyor elinden geleni yapmalısın. Ortaklık şartlarını Johnson sana verecek. Gece Dışişleri Komisyonu'ndan Senatör McBrown'la konuştum. Türkler gayet müsait davranıyorlarmış yabancı yatırımlar için. McBrown'a bakarsan hükümet olarak iştirak mümkün. Susuyor, bileziği yerine koyup, sana diyor bu bileziğin hikayesini anlatmış mıydım? Güya bir Pavni prensesiyle beyaz bir avcı günün birinde sevişmişler. Freddie Mills piposunu sıkılıyor. Dalgın ve hayalci bir tarihte 14. Avenue'de kahvelerde otomatik piyanolar bulunurdu. Yorgun ve çilekeş piyanolar. Geceleri siz sokakları ve caddeleri ortadan siler, müşteriler arasında kıvılcımlı beyzbol tartışmaları parlardı. Akşam gazetelerinin son baskılarında traktör kralı Leyman II'nin, Başkan Roosevelt'i ve bütün New Deal taraftarlarını su katılmamış Bolşevik olmakla suçlandıran demeçleri birbirini kovalardı. Bütün sinema dergilerinde ise Jean Harlow aydınlık saçlarıyla. Ya da başka bir tarihte Iwo Jima açıklarında Japon intihar uçakları, kamikazeler, kopmuş bir tesbihin serseri taneleri gibi ardı ardına üstümüze iner, bizi yakar, batırır, hayallerimizi ve insanlığımızı ıslık ıslık yıldızlara uçururdu. Yüzbaşı Horn batağında bir dizini kumsala dayamış, mitral yüzüyle kumsalı noktalar, çamurlu suratında ağzını yasak bir kapı gibi kilitlerdi. Oysa öbür yanda Apaçilerin büyük reisi, barışçı ve insancı Kochise, yağmur gökleri kadar kararmış, uzak ufuklara bakıyor, bakıyor. Bu Freddy Mills, bu titrek milyarder Joel Archibald Lehman, bu kıpkızıl saçları kan gibi köpürmüş, ince ve uzun parmaklar arasında marihuana sigaraları tüten Sue, bu koskoca Lehman Building acaba nedir, ne demektir? Nedendir diye soruyor, nedir, ne demektir, nedendir? Cuma, Cumartesi. Güya gri bir kar yağıyormuş. Gece mi, sabah mı oluyor, gündüz mü, akşam mı oluyor belirsiz. İstanbul boşalmış. Evet, asıl içimi oyan bu. Koca şehir boşalmış. Hangi kapıyı çalsan sağır, hangi pencereye eğilsen kör. Caddeler, sokaklar, hele meydanlar çırılçıplak. İstasyonlarda trenler, limanlarda vapurlar öylece terk edilmiş, ölü ve sessiz. Bu sessizlik yok mu, ya da daha doğrusu lokma lokma yağan karın bu bomboş şehirde bir dev fısıltısı gibi büyüyen sesi yok mu? Beni en çok o yenilgiye uğratıyor. Yoksa böyle yoğun bir sessizlik içinde kalmışım, sen elinde vaktiyle bana bir kere gösterdiğin o bıçakla ardıma düşmüşsün, pek aldırmayacağım. Bir şehir mezarlığını usul usul örtmeye çalışan karın fısıltısı işe karışıyor, her şeyi bozuyor. Sen kim bilir ne zamandır beni kovalıyormuşsun, bu bomboş şehirde ben karın gri hareketini yiye yiye oradan oraya kaçıyormuşum. Ama nereye kaçsam, hangi deliğe girsem senin buharlı nefesin, buğulu bıçağın ense kökümden ayrılmıyormuş. Bir şey de söylemiyormuşsun ki, iki kelime söylesem belki de bir köşe başında durur, dimdik seni beklerim. Belki kendimi bir anda Beyazıt Kulesi'nin tepesinde bulur, göz açıp kapayıncaya kadar kül rengi boşluğa savururum. Fakat bu dilsiz kovalamaca, karın bu ilgisiz dökülüşü, dizlerim kesilmiş, yorulmuşum. Gözlerim kararıyor, birazdan yüzük oyun kapaklanacağım belki. Hayır, Unkabanı Köprüsü'nde karşılaşıyoruz. Ben köprünün bir ucundayım, sen öteki ucunda. Seni kara bir diken, şehrin boşluğuna saplanmış kara bir kıymık gibi görüyorum. İstesem gerisin geri döner, bulvar boyunca yeni kapıya kadar kaçabilirim. Kaçmayacağım, bir kere gücüm yok, ikincisi aklım durdu. Adım adım sana doğru yürüyorum. Neden sana doğru yürüdüğümü bilmiyorum. Gökten kar yağmıyor artık, fare ölüleri yağıyor. Gri, bitmez, tükenmez, patır patır. Köprünün üstünde fare ölüleri birikiyor. Birden seninle burun buruna geliyoruz, gülümsüyorsun.